Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Hayata dokunan sözlerde ben Serdar Aydın. Yine devamlı stüdyo konuğumuz Selim Cerrah Beyefendi ile birlikteyiz. Sayın Cerrah hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sayın Cerrah bu hafta doğrusu sürekli devam ettiğim bir sohbetlerde sohbeti yapan hocamızın yapmış olduğu bir duayla başlamak istiyorum bugünkü sohbetimize. Ya Rabbi akli, kalbi, ruhi, bedeni hastalıklarımıza şifa ver diye dua ederdi. Doğrusu kışa da giriyoruz. İşim diğer bir kısmı. Ben de biraz 4 günlük bir grip hastası olarak da bugün sizinle bu akli, kalbi, ruhi ve bedeni hastalıkları, maddi hastalıkları da manevi hastalıkları da konuşmaya özür dilerim.
Eyvallah. Konuşalım.
Buyurunuz.
Bir hadis-i şerif. Ni'metani mebğunun fihima kesire s-sihhatu vel ferah. İki nimet vardır ki insanoğlu bunlarda aldanmıştır. Birisi sağlık, öbürü de zamanı boşa harcamak. Zaman nimeti. Çoğunlukla boş zaman diye de tercüme edilir ama zamanın boşu olmaz. Zamanı boşa harcamak olur. Şimdi aziz dostum, Cenab-ı Hak insanı imtihan etmek üzere gönderdi ve ona belli yetenekler, belli donanımlar hepimize verdi. Bazen bazı insanları bu bedeni donanımlardan bazılarını eksilterek de imtihan ediyor. Orada da işte nimet şükür dengesi dediğimiz öte dünya için yaşıyoruz çünkü. Ama genel ortalama insanlar sağlıklı bir şekilde dünyaya gelir ve sağlıklı bir hayat yaşarlar. Sağlıklı bir hayat yaşayabilmek için de ölçüler belirlenmiş. Şimdi yolda gelirken haber dinliyorum. Radyoda diyor ki haberlerde işte bu sene üretilen soğanların büyük bir çoğunluğu küflenmiş. Dolayısıyla soğanların fiyatı artacak diyor Türkiye'de. Neden böyle? Çünkü sertifikalı tohumlarla biz bu üretimleri yapıyoruz. Ve bu sertifikalı tohumların büyük bir çoğunluğu veya en azından bir kısmı dışarıdan geliyor. Ve bunlar genetiğiyle oynanmış ürünler. Dolayısıyla bu gen teknolojisiyle tabiata yapılmış olan bu tür şırıngalar, müdahaleler insan sağlığını da tüketiyor. Şimdi burada tabii 12 Eylül ihtilalinden sonraki süreçte 1983'te rahmetli Özal Başbakanken ilk defa sertifikalı tohumculuk kanunu çıktı. Bir sene sonra da sertifikalı tohum ithale serbest bırakıldı. O gün bugündür böyle bir ızdırabı yaşıyoruz. Yani 83-84-2018 aradaki evet. Zamanı, mesafeyi düşünün.
35 yıl olmuş.
35 yıl olmuş ve büyük oranda önce bir kere tohumculuk ne olduğunu bizim insanımız daha tam idrak edemeden dışarıdan tohumlar alındı. Şimdi tabii bayağı bir gelişti tohumculuk. Benim de bir tohumculuk yapan bir arkadaşım var. Çok güzel bir şey falan diye üretim yapıyor, ihracat da yapıyor tohumculuk açısından.
Tamam. Türkiye son yıllara bunun ehemmiyetini kavramış gibi gözüküyor. Gibi. Bununla ilgili Tarım Bakanlığımızın çalışmaları
yapıyor,
var.
Hem ithalat yapıyor. Tabii ki devlet bu konuda çalışmalar yapıyor diyor ama mesela şimdi bu tür şeyler de sağlığı bozuyor. Şimdi yanılmıyorsam Rothschild veya Rockefeller ailesi önünde ama Rothschild yanılmıyorsam bir sözü vardı. Diyordu ki para idare eden devletleri idare eder. Tohumu idare eden insanları idare eder demişti. Şimdi bu gen teknolojisi meselesi falan bunlar önemli şeyler ve bu genetiğiyle oynanmış olan ürünler insanın bedeninde çok ciddi arızalar oluşturuyor, oluşturmaya devam ediyor. Sağlık dediğimiz şey önce bir defa korunması gereken, sonra da sürdürülmesi gereken bir şey.
Güzel.
Düzgün. Şimdi bu koruyucu hekimlik dediğimiz, hekimlik veya koruyucu mantık dediğimiz mantık bizi hasta edebilecek olan şeylerle aramıza mesafe koymamızı gerektiriyor her şeyden önce. Hal böyle olunca şimdi diyelim ki işte çiftliklerde tavuklar üretiliyor veyahut da işte yumurtalar üretiliyor falan filan. Bunları biz tüketiyoruz.
Ama bakıyorum seralar, şimdi meyveler, seralar, sebzeler.
Tabii sera çok yaygın işte geçtiğimiz günlerde işte diyelim Amasya'ya gittiydim mesela köylerde falan baktım böyle çok büyük sera alanları falan. Çok güzel Tokat, Amasya bölgesi veya tarım ambarı buralar bizim Anadolu, Anadolu, Orta Anadolu veya Karadeniz'in. İşte kıyıları falan.
İç Anadolu'ya bağlanan kısımları. Evet.
Evet yani güzel üretimler var. Herkese işte güneyde Antalya vesaire falan seracılık çok yapılmış.
Mersin, Andan, Antalya.
Tabii yapılsın bu işler ama bu işler yapılırken bu kullanılan tohum meselesini bir milli güvenlik meselesi olarak da görmemiz gerekiyor.
Hı hı.
Şimdi bu biliyorsunuz bir Adnan Oktar diye bir suç örgütü lideri tutuklandı ve şu anda yargılanması devam ediyor. Bu örgütün geçmişte en önemli şeylerden bir tanesi işte güya tırnak içinde lösemi hastası olan birisini kamuoyu önüne çok çıkararak insanların
kan denekleri alındı.
Kan denekler alındı. Bütün toplumun neredeyse örnekler alındı ve bu örnekler uluslararası piyasaya satıldı. Yani şimdi burada baktığımızda bizim işte kan örneklerimiz, genetik yapılarımız vesaire falan filan. Şimdi dünyada önümüzdeki süreçte savaşlar artık biyolojik savaşa doğru gidiyor. Ve özellikle gelişmekte olan veya az gelişmiş denilen ülkelerin veyahut da işte Müslüman toplumların nüfus artışını azaltabilmek için onların gen haritaları bu toplumların çıkarılmak suretiyle onlara karşı özel bir kısım mücadele metotları yapılıyor. Bu belki kullandığınız bir selpaktır, belki işte yediğiniz bir yemek, belki içtiğiniz bir sıvı içecektir vesaire falan. Sizin işte diyelim ki toplumun doğurganlığını azaltacak, işte sağlığını tehlikeye atacak falan bir sürü şey. İşte bakanlıklarımız bunlarla mücadele ediyor, işte laboratuvarlar, incelemeler yapılıyor diyor ama hadi Türkiye diyelim ki bu konularda gelişmiş bir ülke ama Afrika'ya gittiğinizde veya başka ülkelere gittiğinizde,
bazı ülkelerinde.
Değil mi? Yani oralarda bunları anlayabilmek, anlatabilmek bile çok zor. Dolayısıyla bu sağlık meselesine baktığımızda global bir probleme de aynı zamanda baktığımızı, bakmamız gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. Bu insanlık açısından, insan açısından ise baktığımızda her birimiz kendi sağlığımızı bir nimet olarak görüp onda aldanmamamız gerekiyor. Ve yani mümkün mertebe mesela tabii ki dışarıda ticaret yapan çok güzel yemek müesseselerimiz, kültürümüz var. Yani lokantalarımız vesaire olacak ama buralarda ihtiyacı olan veyahut da işte ya mümkün mertebe organik evde beslenmek gerekiyor. Daha çok, daha fazla. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Beslenmek kültürü önemli bir kültürdür. Bu sağlık lokmada başlar. Kaşıkta başlar. İslam bunun ölçüsünü koymuştu. Kabasa karnınızı doyurmayacaksınız diyor. Yani üçte bir midenizi yemekle, üçte bir havayla, üçte bir suyla dolduracaksınız diyor. Ya böylelikle onun içerisindeki devirdeyim. Şimdi burada sağlıklı bir ibadet hayatına sahip olabilmek için bile ya sağlıklı bir beslenmeye talip olmak lazım, sahip olmak lazım. Ya yılda bir sefer Cenab-ı Hak bir ay boyunca bizi az yemeye ve belli saatlerde yememeye alışır. Yani vücudumuzu detoks diyelim tabiriyle uygulanıyor. İşte organlarımız dinleyici. Gece zaten yavaş çalışıyor organlarımız. Gece. Gündüz de işte oruçlu olduğumuz için gündüz de organları yavaşlatıyor ki vücut kendisini tamir etsin, kendisine gelsin bir şekilde.
Bakım, onarım, bakım, tadilat, tamirat, boya, balara, suva gibi. Tıpkı bir evin yani, ihtiyacı gibi.
O açıdan şimdi hani ibadetlere baktığımızda bile insanın sağlığı, mesela temizlik diyelim ki İslam.
Evet.
Nezafetü şetrül iman, imanın yarısıdır diyor. Yani işte her gün günde 5 defa namaz kılıyorsun, abdest alıyorsun, elini yüzünü ayağını en çok işte kire muhatap olan yerlerini yıkıyorsun. Yani onun için temizlik kültürü çok önemlidir. Hani anlatılır kitaplarda da kaynaklarda da vardır. Adam Romalı bir işte devlet yöneticisi hiç yıkamıyormuş. En son çok ağır hastalıklar oldu bir türlü iyileştiremedi dedi. Türklerin hamamı var. Aslında Roma hamamı biliyorsun. Buralarda da yaygındır yani ama buralarda olduğunda Romalılar yıkanma kültürü vardı. Ne zaman ki buradan ayrıldı oraya gittiler o kültürü de kaybettiler.
Unuttular.
Unuttular. Şimdi mesela diyelim Kızılcahamam'a gittiğinizde Sey hamamı vardır mesela. Kızılcahamam'da Romalılardan kayma bir hamamdır ve biraz da reklamını yapayım. Yani dünyanın en doğal hamamıdır. Ya ben gittim birkaç sefer Sey hamamına. Yani bir tarafından su giriyor, öbür tarafından devam ediyor. Duran su yok orada. Yani dünyanın en doğal hamamıdır. Ve çok faydalı bir kaplıcadır aynı zamanda. Kaplıca hamamıdır bu. Şimdi dolayısıyla şimdi bu yıkanma. Romalı gelmiş Türkiye'ye, işte göndermişler Anadolu'ya gelmiş. Hamama gitmiş, yıkanmış. İyileşmiş yıkandıktan sonra. Demiş etrafındakilere ki azizim yani insan hiç değilse yılda ve iki yılda bir bunu yapmalı demiş. Yıkanmalı. Şimdi bu temizlik kültürü önemli bir kültür. Yani su onun için hayati önemde bir değer, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir nimet bugün önümüzdeki süreçte dünya üzerinde çatışmalar su üzerinden ve gıda üzerinden yürüyecek gibi gözüküyor. Çünkü
Sayın Cerrah, sizin hafız olduğunuzu biliyorum. Muhtemelen söyleyeceğim ayet de sizin hafızanızda var. Ben de hem ezberlemek istiyorum ayetin şeyini. Şu ayet neredeydi Kur'an'da? Tam da bu konuların üzerine. O kafirlere yeryüzünde iktidar verdiğimizde bozgunculuk çıkarırlar. Tohumu ve nesli ifsad ederler.
Eyvallah. Yani Nisa suresinde hatırladığım kadarıyla ayet içeride. Şimdi doğal olarak şimdi tabii ekinin ve neslin, Bakara suresinde ekinin ve neslin helak edilmesi meselesi önemli bir mesele. Şimdi burada
demden beri hani tohum
tabii yani bu
tohumun helakını anlattınız, o yüzden onun teyit için taşlandırmak için söyledim.
Bunlar var tabii bizim geleneğimizde, kültürümüzde. Hars ve nesl diyor. Hars tohum anlamına geldiği gibi bir anlamı da kültür
anlamına geliyor.
Kültür anlamına da gelir. Yani bir de hani diyelim ki doğal veya kültür mantarcılığı diyoruz değil mi?
Evet.
Yani birbiriyle yakın irtibatlı olan kavramlar olduğu için bunların altını böyle kısaca değinerek geçiyorum. Şimdi dolayısıyla sağlıkla ilgili olarak birinci husus önleyici sağlık hizmetleridir. Tedavi edici hizmetlerden daha önemli ve daha önceliklidir.
Önce yakalanmamaya çalışacağız, hasta
tabii,
olmamaya çalışacağız.
Hasta olmamak. Yani Hazreti Ebubekir
önleyici hekimlik.
Tabii Hazreti Ebubekir Efendimizin çok güzel bir sözü var. Diyor ki akıllı kişi yanındaki panzehre güvenip zehir içmez. Yani akıllı davranmak bir insan olarak hepimizin görevi. Eğer yediğimiz içtiğimiz gıdalar, şimdi bu diyelim ki asitli içecekler, kola vesaire falan türü içecekler. Bunlar mesela zehir yani. Veyahut da işte sigara içiyoruz veya nargile gibi ürünler. Yani bunlar zehir. Şimdi bu zehirleri biz dışarıdan kendi içimize alıyoruz, kendimizi zehirliyoruz. Sonra bu zehri tedavi etmek için de bir sürü masraf yapıyoruz. Yani şimdi ama öbür taraftan bize diyorlar ki işte efendim sakın tereyağı yemeyin. Şunu yemeyin, yok işte et yemeyin, şöyle yemeyin, böyle. Böyle bir dünya yok. Bizim eskilerimiz, benim rahmetli büyük babam tereyağını malayla yerdi. Tamam mı? Yani inşaat ustasıydı, böyle tereyağı gelince malayı daldırıyor. Malayı bir önce bir temizlerdi, sonra alır yerdi.
Allah'a ekber.
Yani şimdi dolayısıyla doğal olandan, tabii olandan insana zarar gelmez.
Evet.
Müdahale edilmiş olandan, genetiğiyle oynanmış olandan insana zarar gelir. Tabii ki çok spesifik durumlarda hani bazı insanların hassasiyetleri olabilir doktor. Bazı insanlara özel olarak sen bunu yeme falan diyebilir. Yani şimdi hekimliğe de şey yap, soyadımız cerrah diye hekimlere de şey yapmayalım, gadirlik yapmayalım.
Eyvallah. Onların rol çalmayalım.
Tabii ki rol çalmayalım. Onların da işte efendim belli tetkikler neticesinde bazı insanlara spesifik olarak bu size zararlıdır diye. Eyvallah, o hekim kontrolünde bu işleri yapmak lazım ama neticede umumi kaide olarak ortaya koyduğumuzda tabii olandan zarar gelmez. Müdahale edilmiş olan gıdalar veyahut da sanayiyle üretilmiş olan gıdalara daha çok dikkat etmek lazım. Yani ona ne katıldı? Şimdi diyelim ki tatlandırıcılar meselesi var yani kullanılan.
Emülgatörler var, koruyucular var.
Tabii yani bir de bu işlerin sahtekarları var. Yani bazı şeyleri daha insanları aldatma mesela diyelim patatesi tereyağı gibi satıyor adam yani gibi yani yapıyor böyle sahte imalatlar.
Kiremit tozunu kırmızı biber gibi satıyor
gibi.
Mesela.
Yani bu tür şeylere karşı da yani bir gerçekten güvenilirliğine emin olduğumuz markaların ürünlerini tercih etmek ve tüketmek gerekir. Buna dikkat etmek lazım. Ve insanın bedeni olarak veyahut da insan sağlık dediği de ruh sağlığı meselesi de var tabii.
Şimdi, dedi ki akli, kalbi, ruhi, bedene sağlıklarıma diye dua ediyor.
Eyvallah. Şimdi insanın 3 tür olgunluğu olduğunu söyler büyükler, alimler. 1- bedeni olgunluk, 2- akli olgunluk, 3- kalbi olgunluk. Şimdi bedeni olgunluk için 21 yaş esas alınmıştır ki cennet erkeklerinin yaşıdır bu 21 yaş. Ya insanın bedeni artık 21 yaşında kemik yapısı oturur, yüz şekli oturur vesaire falan. Beden bir stabilizasyonu yani istisnaların dışında stabil hale. Ondan sonra boy büyümez mesela çok fazla dışarıdan müdahaleler olmadıktan sonra. İkincisi akli olgunluk 33 yaştır. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın işte diyelim ki gökyüzüne yükseltildiği yaştır. Tabii ben bir şeyi demin az önce yanlış söyledim. Hani 21 yaş cennette kadınların yaşıdır. Erkeklerin yaşı 33'tür.
Evet.
Tamamlayalım onu yani.
Tamamlayalım. Evet. Şimdi olmasın.
O da akli olgunluk olarak söyleniyor. Bir de kalbi olgunluk var. Bu da 40 yaştır. Bir insan 40 yaşına geldiğinde ve gerçekten hem aklını hem kalbini işte yaratıcısıyla irtibatını sağlam kurarak bir hayat yaşarsa o kalben de olgunlaşmış olur böylelikle. O açıdan kritik görevlerde ve görevlendirmelerde 40 yaş bir eşik olarak durur. Yani bu tarihen de 3 aşağı 5 yukarı böyledir. Ahkaf suresinde de insanın doğrudan hatta ize 40 sene diyor Allah. Yani 40'ına geldiğinde diyor yani 40 yaşına geldiğinde bunu da ayet de bu şekliyle ifade ediyor. O açıdan bu bir olgunluk meselesi kemal. İnsanın yeryüzündeki arayışı bir kemalat arayışıdır zaten. Olgunluk arayışı bu hem bedenen hem aklen hem kalben zirvesi 40 yaşında. Ondan sonra devam ettirilir tabii iyiye veya kötüye dönük olarak. O açıdan hani kalp nasıl olgunlaşır? Kalp Allah'la beraberlik idrakiyle olgunlaşır. Bir insan Allah'la beraberlik idrakini, şuurunu yani hayatı yaşarkenki o ihsan kıvamını, Allah beni her daim görüyor duygusunu, düşüncesini kaybettiğinde kalp olgunluktan uzaklaşmaya başlar. Kalbin temizlenmesi için Esma-ül Hüsna talimleri, temrinlerine de bu anlamda ihtiyaç var. Cenab-ı Hakk'ın güzel isimleri bende nasıl tecelli ediyor? Yani El-Hakim dendiğimde işte karar alırken El-Hakim ismine sığınırız hikmetle karar alabilmek için. İşte bir savaş veya çetin bir işe gireceğimizi El-Kadir ismine, kudretine sığınmamız gerekiyor gibi. Yani böyle dönemsel olarak diyelim ki hani sevgisizlik yaşıyorsak El-Vedud ismine sığınmamız da bereketsizlik yaşıyorsak El-Rahman ismine sığınmamız gerekir gibi böyle zaman zaman bunları değiştirerek belli isimleri kendimize işte virt edinmemiz, dert edinmemiz, ders edinmemiz lazım. Cenab-ı Hakk'ın o büyük tecellilerinin kalbimize yağabilmesi için kalbimizi o tecellilere hazır hale ve açık hale getirmemiz lazım ki kalp huzurlu olsun. Yani ela bi zikrillahi tetmainnul kulub diyor Yüce Mevla Rahat suresinde 12. ayet yanılmıyorsam. Yani kalpler ancak Allah'ı unutmadan yaşayarak, hatırda tutarak Allah'la beraberlik idrakiyle yaşarsa kalp tatmin olur diyor. Mutmain olur, huzur bulur diyor bize Cenab-ı Hak. O açıdan yani insan Allah'la beraberlik idraki içerisinde bir hayat yaşayacak, yaşamalı ki gerçekten huzurlu olsun. Aksi takdirde derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Yani biz dünyayı tek gaye haline getiremeyiz. Bu dünyada yaşayalım ama bu dünya için yaşamayalım. Yani Hazreti Peygamber aleyhisselam benim bu dünyada ne işim olur ki diyor. Bir ağacın gölgeliğinde kısa bir müddet gölgelenip ayrılan bir insan gibiyim buyuruyor. Biz de öyleyiz. Yani geriye doğru baktığımda işte 48-49 yıllık bir ömrüm geçmiş. Yani bu ömrün içerisinde ya bir o kadar daha ömrüm bilmiyorum olmaz diye zannediyorum. Yani o kadar uzun bir hayatı...
Allah hayırlı uzun ömürler versin dileyelim tabii de.
Eyvallah da yani bundan sonra bir o kadarını daha yani nasıl sıhhatle yani akıl sağlığı, ruh sağlığı, kalp sağlığı ile yaşayabilirim bilemiyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Yani temenni de etmiyorum. Yani emanetini salimen güzel bir iklim içerisinde alıverir inşallah.
İnşallah.
Dolayısıyla geride kalan ne olacak bizden? İşte yani o önemli, o değerli. İnsanoğlu hani hadis-i şerifte bir vade altın olsa bir başka vade daha ister diyor. Nereye kadar biriktireceksin yani?
Evet.
Gücünü bir zirveye taşımışsın. Evet. Sürekli gücünü korumakla uğraşarak nereye kadar koruyabileceksin onu yani? Ve fevka kulli ilmin alim, her bilenden daha iyi bilen birisi vardır diyor Yusuf suresinde Allah. Yani senin bildiklerin seni bir yere kadar götürecek ama bilmediklerin var. Ve onları bir bilen var. Yani görmediklerin var, onları bir gören var. Dolayısıyla aziz dostum, bu dünya hayatı bizi... akli, kalbi, ruhi, bedeni sağlıktan azade bir hayata taşımasın. Allah'a böyle dua etmemiz lazım. Yani her şey yerli yerinde, anlamlı ve değerli olsun.
Şeyi de düşündüm üstad sizi dinlerken. Evet, iyi bir sağlık için öncelikle önleyici hekimlik dediğimiz bir farkındalığımız olacak. Önleyici hekimlik içerisinde de iki alt başlık açtım. Bir, tabii beslenme, iki sağlık dedim. Yani bunlara çok dikkat edeceğiz. Temizlik. Çok önemli. Üçüncüsü de doğrusu siz konuşurken düşündüm onu. Düşündüm de biz hasta eden diğer bir sebep de hani o vehen, dünya sevgisi. İhtiyaçlarımız değil de isteklerimizin peşinde koşmak da mı bizi hasta ediyor?
E tabi yani şimdi eskiler derler ki insan çalışır, kazanır. Ama bu çalışıp kazandığını kasaya koyar, kalbe değil. Şimdi insanoğlu daha fazlasına sahip olmak istemişizdir hep. Ama yani bu sahip olduklarımızı tüketemiyoruz. Yani insan ihtiyaçları belli. Ama ihtirasların sınırı yok. Hı hı. Hani modern iktisadı tarif ederken bu bir narkozdur aynı zamanda. İşte sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılamak
gerekiyor. Bilakis tersini söylememiz gerekiyor.
Öyle değil yani. Bir, ihtiyaç kaynaklar sınırlı değildir.
Evet.
İki, ihtiyaçlar da sınırsız değildir. Yani ihtiraslar sınırsızdır.
Evet.
Arzular, hevesler, tamam evet. Bunların sınırı yok. Bizim yani günlük giyeceğimiz belli yani. Kapasite
evet.
Belli.
Evet.
Giyeceğim belli. Yani işte ya 20 tane takım elbise var. Hadi 50 tane olsun yani. Rimmel'den Marcos değiliz ki işte 250 bin ayakkabımız olsun veya şu kadar ayakkabı biriktirelim. Yani bu işin koleksiyonunu yaparak olmaz bu işler. Yani sonuçta hani temiz giyinmek, şık giyinmek, güzel giyinmek eyvallah. Yani insanda, medeni insanda aranan şey giyinmektir. Ve temiz giyinmektir. Yani bu giyime abartarak işte her gün benim rütbem, makam, mevkim şöyle bir giydim bir daha giymeyeceğim. Böyle bir dünya
böyle
yok.
Böyle bir dünya yok.
Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya kuruyorsan kendi kendine bu dünya senin ayağını bağlar. Bu dünya seni mahveder. Yani insanın hakikaten bu tüketim kültürü meselesi ehemmiyetli bir meseledir. Bu meseleyi yerli yerine oturtmak da hepimizin temel görevlerinden sorumlu.
Bu da bizim ruh akıl sağlığımızda temelenecek bir şeydir değil mi? Yani bundan bu kadar çok hastalanıyoruz da.
Yani şimdi araç alıyoruz, araba mesela. Ben işte diyelim bir yıl kadar oldu arabamı değiştirdim.
Eyvallah.
Şimdi ama önceki arabamı 10 yıl kullandım yani.
Eyvallah.
Vallahi tekeri dönüyordu. Artık yani çok yıpranmıştı. Değiştirmem gerekiyordu. Değiştirdim. Şimdi aldım yeni bir araç. Şimdi diyor ki
arkadaşlar. Allah'a bir 5-10 yıl binebiliriz diyorsun.
Tabii yani zaten baremim o yani. 10 yıl araç.
Eyvallah.
Gittiği müddetçe hani benim ihtiyacım. Ben çok böyle sürekli sanayilere şuraya buraya falan düşürüyorsa tamam. Yani işte ya satarken işte 5 yılda sat sonra zarar edersin kardeşim. Ben ticaretini yapmıyorum bu iş. İhtiyacımı görüyorum.
Tabii.
Bunu satacağım zaman. O gün piyasa kaç lira yapıyor? Şu kadar. O fiyata satarım onu. Yani şimdi bir koyundan iki post çıkmaz der eskiler. Yani böyle davranmamak gerekiyor. Bunu alayım sürekli yenileyeyim. Sürekli yok sürekli yenilemek bir ihtiyaç değildir.
Evet.
Lüks modellere binmek bir ihtiyaç değildir. Evet. Ama güvenlik önemli.
Eyvallah.
Eyvallah. Yani bazı şeyleri gözeterek yürümek.
İhtiyaçlarımız uygun. Evet. Evet.
Tabii. Yani ona göre davranmak. Aksi takdirde hırslarımızı ihtiyaç haline İhtiyaç görmeye başlıyoruz. Hırsları ihtiyaç olarak gördüğümüzde bu işin sonu yok.
Evet.
Hırs bitmiyor çünkü.
O zehirliyor bizi.
Zehirliyor. Şöyle bir hikaye anlatılır. Şimdi bir adam, padişah bir adama şey yapıyor. Ne derler ona? İhsanda bulunacak. Bir iyilik yapmış padişaha. O da diyor ki işte denize git diyor balık tut diyor. Tuttuğun en büyük balık ya tuttuğun balığın ağırlığı kadar sana altın verecek.
Evet.
Oltayı atıyor bir kemik geliyor.
Evet.
Oltasına hikaye bilirsiniz belki.
Eyvallah.
Adam kemiği şeye koyuyor kantara koyuyor. Padişah getiriyor kantarın öbür yüzüne altın koyuyorlar. Yok bir türlü kemik ağır basıyor şey yapmıyor. Bir türlü şey yapmıyor. Altın dolduruyorlar. Saray neredeyse bitti. En son hikmetli bir zatı çalışıyor. Diyor ki bu nedir anlayamadık bu işi. Vallahi hünkârım diyor. O diyor bir göz kemiğidir diyor. Ve hırslı bir adamın göz kemiğidir diyor. Bir insanın hırslı bir insanın göz bir avuç toprak diyor onu diyor ancak dengeler diyor. Alıyorlar altın üstüne bir avuç toprak koyuyorlar dengeleniyor terazi. Şimdi dolayısıyla hani öldükten sonra bile hırslı bir gözün doyumsuzluğunu ifade etmek babında bunlar bizim kaynaklarımız.
Hırs hasarat sebebidir yani.
Tabii hasar sebebi hasarattır. Tabii yani yıkar insan. O açıdan hani sağlık dediğimiz şey nasıl korunur? İtidalle korunur, dengeyle. Yemekte itidal, uykuda itidal, yürüyüşte tabii yani yürüyüşünde tabii oluyor Hazreti Lokman oğluna. Mesela yani yürüyüş yapmak itidal. Bugün ne diyor doktorlar insanlara? İşte günde şu kadar yürüyün diyor, az yiyin diyor. Yani insanlar daha güzel şeyler yiyip tüketebilmek için gençliklerini çalışarak heba ediyorlar. Yaşlandıklarında da onları yiyemiyorlar. Bu sefer de daha az yiyin diye yok yürüyüş yapın, şöyle yapın, böyle yapın artık. Zenginler açlık çekiyor şimdi azizim
evet.
Tamam yani öyle
yani önce parası için sağlığını kaybediyor.
Sonra
sağlığı elde etmek için kazandığı biriktirdiği parayı harcıyor. Yani
hem onu harcıyor hem de daha az yiyor. Yani daha az yemek zorunda kalıyor. Doktorlar müsaade etmiyor artık belli bir aşamadan sonra. Çünkü o kazanma mücadelesi esnasında sinir sistemi zarar görüyor. İşte diyelim kas sistemi zarar görüyor, kalp zarar görüyor vesaire falan. Birçok şey zarar görüyor. Yemeklerini düzenli yemiyor, saatleri yok. Ya metabolizma dengesizleşiyor. Ondan sonra yok işte efendim şimdi hastaneye gidiyorsunuz. Geçen bana zorla check-up yaptılar. Tamam doktorlar sıkışır. Ya diyorum ki beni kendi siz ekosisteminizin kurbanı yapamayacaksınız diyorum doktorlara. Yani illa bir check-up yapalım. Ya şimdi 50'ye geldi. Ya size ne diyorum ya benim yani sülalem check-up'ta yaşamadı. Tamam ben de check-up. Çünkü bir şekliyle sağlık sektörü de bizim endişelerimizden besleniyor.
Evet.
Yani bu endişelerden daha da neymiş? Tansiyon yükselmiş, karaciğerinde yağlanma varmış, şurada şu var, burada bu varmış diye bir sürü şey bize pompalıyorlar. Ben diyorum ki vücudum sağlığını koruduğu müddetçe efendim
rahatsız hissetmediğim sürece
otur şeylere girmeyeceğim. Ya zorla bir gün bir şey yaptılar. Birisi tam da söylemedi. Böbreğinde bir kist var falan, bir şey var falan dedi. Lan nedir diyeyim ya var işte falan. Sonra bir şey birkaç sene sonra zorla beni böyle check-up yaparlar. Lan şu böbreğime de bir bakın dedim. Baktım ya böbrekte bir şey var. Ya hocam dedi sivilce gibi bir şey var dediler. Tamam mı? Şimdi bak 2 sene önceki adam endişe soktu bana. Neyse ki 2 sene sonra hadi bunu
izale edebildik
bunu. Ama bir şekilde onunla yaşamadım ama onsuz da o endişesiz de yaşamadım yani.
Evet.
Anlatabiliyor muyum?
Eyvallah.
Yani mutlaka kontrol eyvallah ama bu işlerin Türkiye dünyada en çok MR çekilen ülke azizim. Ya böyle bir şey yok.
Daha yeni bir sağlık raporu söyleyeyim size bilgisi. Birleşmiş Milletler'in sağlıkla ilgili yayınlamış olduğu raporda antibiyotiklere karşı en dirençsiz millet Türkiye olarak biz çıktık.
Niye? Çünkü sürekli
çok antibiyotik. Çok yoğun antibiyotik kullandığımız için evet maalesef Allah muhafaza sıkıntılı bir iltihabik enfeksiyonda muhtemeldir ki antibiyotik bize fayda etmeyecek. Yani bunun gibi. Bir de bu ilaç sektörü var ama onu da bir geniş başka bir zamanda bir konuşalım.
Konuşmak lazım ama şu şimdi batıda insanlar uyuşturuldukları için müsekkin kullanımı çok özellikle psikiyatrik tedavilerde şu anda yeşil reçetelerle satılıyor biliyorsunuz. Batı'da çok özür diliyorum kanalizasyonlardan temizlenen sular artık nehirlere katılamıyor. Çünkü kanalizasyonlardan müsekkin akıyor. Uyuşturucu ve gıdalar bile orada eğer nehre karışırsa onunla sulanan bahçeleri gıdalar bile insanlar uyuşturmaya başladı. Ya bu Türkiye'de de trend buraya doğru gitmeye başlıyor. Çünkü antibiyotik kullanımıdır, müsekkin kullanımıdır falan. Bunlar arıtılamıyor. Biyolojik arıtma bile yapılamıyor. Bu sular derelere katıldığı zaman yani bilinçsiz kullanılan ilaçların gıdalar üzerinden bile topluma geri dönüşü tehlikeli. Bu işlere oturup ciddi ciddi kafa yorulması gerekiyor.
Eyvallah.
Benim alanım değil ama bu
konuda. Estağfurullah. Ayrıca ben hep şunu düşünmüşümdür. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 63 yıl ömür yaşadı. Ama onunla ilgili bir hastalık rivayeti hiç okumadım ben. Sadece vefatını biliyoruz. Vefatında o bir zehirlenmeyle alakalı olduğu kaynaklarımızda yazıyor. Yine Aleyhisselatü Vesselam döneminde Mısır'dan gelen bir Yahudi doktorun işsiz kaldığı, Aleyhisselatü Vesselam onu teskin ettiği söylenir. Şunu da demek istiyorum. Yani ibadet hayatı da, sünnet-i seneye uygun yaşamak da herhalde bizim birçok anlamda normal, rutin yapmamız gereken tetkikleri yapmakla birlikte daha sağlıklı bir beden, sağlıklı bir kalp, sağlıklı bir akıl içinde sünnet-i seneye uygun yaşamak da herhalde bir...
Sağlığın
çözümümüz.
Temeli ailen huzurudur.
Mesela.
Ailen huzurunun olabilmesi için de ailen aile olması gerekir. Yani şimdi çocukları 7 aylık 8 aylık çocukları işte bakım evlerine kreşlere teslim ederek huzurlu nesil yetiştiremeyiz.
Eyvallah. Sayın Cena çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik ama anlaşılıyor ki sağlık konusunu biz bir bölüm daha konuşabiliriz. Sevgili dinleyiciler önümüzdeki hafta yine bir hayata dokunan sözlerde beraber oluncaya kadar hoşça kalın, esen kalın.
Allah'a emanet.
Hayata dokunan sözler.